Ayrım 11.
Bu tarihten 15 gün sonraydı. Kazım Karabekir Paşa'dan 17 Ekim 1919 tarihli şu telgrafı aldım. Kendi bölgemde milli isteğin gerçekleştirilmesi ve yerine getirebilmesi için son noktaya kadar askerlikten ve komuta zincirinin gereklerini uymaktan ayrılmamayı, geleceğin disiplini bakımından da son derece gerekli görüyorum. Cüretkarlık, lileli görüşlülüğün bağdaştırılamadığı yerlerde ve işlerde, sonuç pek parlak da olsa bunun tezelden tersine döndüğü ve yararsız kaldığı örnekleriyle görülmüştür. Özellikle İngiliz, Fransız temsilcilerinin bulunduğu Trabzon çevresinde komuta zincirine değer verilmesine pek uyanık ve ileri görüşlü davranılmasına büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Maalesef verdiğim açık talimata rağmen Hanit Bey'in kendi kendine ve askeri kıyafetiyle valiyi tutuklayarak gösterdiği tuhaflık dillere destan olmuştur. Hanit Bey'i bu işe yöneltenin kim olduğunu arz etmiştim. Seçimler konusunda da bu şekilde faaliyet gösterirse kendisi için İngilizlerce bir çıkış daha yapılması ve güç bir duruma düşülmesi kaçınılmaz olur. Seçimler konusunun çabuklaştırılması ve milli isteğe uygun bir sonuca bağlanabilmesi için Halit Bey'e ve gereken daha birçok kişiye yardım ve gayrette bulunmaları özellikle rica edilmişti. Bir de İngilizler tarafından yapılacak çıkışın kaçınılmaz ne gibi bir durum yaratabileceğini, kendi durumumu göz önüne getirerek bir türlü anlayamamış olduğumu itiraf edeyim. Bunun için adı geçen kimseyle haberleşme yapılmayarak yüksek arzularınızın yerine getirilmesinde ben istirham ederim. Adı geçenin kişiliği her türlü iddia ötesinde ise herhangi bir bölgeden milletvekili seçilmesi hakkındaki yüksek düşüncelerinizin bildirilmesi arz olunur. Bu telgrafa 19 Ekim 1919 tarihinde sadece şu cevabı verdim. Halit Bey'in milletvekili olmak ve olmak konusundaki eğilimleri bilmediğimden bu hususta görüş bildiremeyeceğim efendim. Efendiler, Ferit Paşa kabinesinin düşmesine kadar geçen günler içinde karşılaştığımız sorunlar çeşitlidir. Engeller ve güçlükler az değildi. Bunların hepsini saymak ve açıklamaya kalkışmak yüksek heyetinizi çok yorabilir. Bu sebeple bu safhayı tamamlayacağını sandığım bazı noktalara yalnız dokunmakla yetineceğim. Ali Galip'in tavsiyesi üzerine İstanbul hükümetince Dersim mutasarrıfla nezarete dayanışan ve Sivas'a gelen Osman Nuri Bey 8 Eylül'de Sivas'ta alıkonuldu. Milli akıma karşı haince hareketlerde bulunduğu ortaya çıkan Ankara valisi Muhittin Paşa belli bir maksatla geziye çıkmıştı. 13 Eylül'de Çorum'da bulunuyordu. Muhittin Paşa'nın yakalanıp korumalı olarak Sivas'a gönderilmesi için Ankara'da Kolordu komutanına ve Samsun'da 5. Kafkas Tümeni komutanına emir verildi. Muhittin Paşa tutuklu olarak Sivas'a getirilmiştir. Kendisiyle bizzat görüştüm. Gereken öğüt ve uyarılardan sonra yaşına hürmeten Samsun üzerinden İstanbul'a gönderdim. Çorum mutasarrıfı Semih Fethi Bey de 3-4 gün sonra özel olarak Sivas'a davet olundu. Milli mücadeleye karşı geldiklerini anlaşılan Niğde mutasarrıfı, muhasebecisi ve komiserinin korumalı olarak Sivas'a gönderilmeleri için 16 Eylül'de Niğde'de tümen komutanlığa emir verildi. Kastamonu valisinin İstanbul hükümetince değiştirilmesi ve bundan çıkan olay. Efendiler, Kastamonu'da vali bulunan Ebu Bey, ben ordu müfettişiyken kurmay başkanım olan Albay Kazım Bey'in şahsen tanıdığı bir kimseydi. Bu sebeple kendisine her türlü sırlar bildirilmişti. Aramızda şifreli haberleşmeler yapılıyordu. Kendisi İstanbul hükümeti tarafından İstanbul'a davet edildi. Bu daveti yerine getirmemesi gerekirken anlaşılmaz gerekçe ve düşüncelerle İstanbul'da tutuklanmak için Kastamonu'dan ayrılmıştı. İstanbul, İbrahim Bey'in yerine bir başkasını Kastamonu'ya vali olarak atamıştı. Bu zat Eylül'de İnebolu'ya varmış bulunuyordu. Kendisinin tutuklanmasını oradaki ilgililere emrettik. Bu konuda ilgi çekici küçük bir şey geçti. Müsaadenizle biraz etraflıca anlatayım. Kastamonu bölgesinde ve Kastamonu il merkezinde gevşeklik ve zayıflık belirtileri görülmeye başlayınca Kastamonu'ya güvenilir ve güç sahibi bir subayın göndermesini Ankara'da bulunan Ali Fuat Paşa'dan rica etmiştim. Fuat Paşa, Kastamonu Bölge Komutanı sıfatıyla orayı Albay Osman Bey'e göndermişti. Osman Bey tam 16 Eylül günü Kastamonu'ya varmıştı. Biz de kendisinden yeni genelgeler için verdiğimiz emrin uygulanmasını bekliyorduk. Arz ettiğim emri verdikten sonra uygulama ve yürütme hakkında telgraf başında bilgi bekliyordu. Gece olmuştu. Kastamonu'da konuşarak istediğim bilgiyi verecek bir kimseyi bulamıyordum. Nihayet 16-17 Eylül gecesi Kastamonu FET olayları komutanı Albay Osman Bey Kastamonu telgrafhanesine geldi ve aynı şu telgrafı verdi. Bugün Kastamonu'ya geldim. İstanbul hükümetinin adamları, vali vekili ve jandarma komutanları aralarında önünde tutuklandım. Vatanseverlik örneği subaylarından yardımlarıyla şöyle kurtuldum. Ben de vali vekilini ve jandarmalar komutanını birlikte tutuklattım. Telgrafhaneyi işgal ettim. Buradaki durum önemlidir. Kongreden istirham ediyorum. Buraya aldığı bütün kararları ile ilgili bilgi vererek Sayın Kastamonu halkına anlatsın. Yeni valinin İnebolu'ya indiği haber alındı. Hakkında nasıl bir işlem yapılacaktır? Burada vali vekili ve başkalarının tayini konusunda milli konuların yetki vermesini ve bu istirhamın ilgili cevabı şu anda makine başında beklemekte olduğumu arz ederim. Osman Bey ile makine başındaki görüşmemiz şu şekilde devam etti. Kendisine sordum. Şimdi orada duruma hakim misiniz? Ne kadar kuvvetiniz vardır? Orada il ileri gelenlerinden güvenilir kim vardır? Yeni tayin edilip İnebolu'ya geldiği haber alınan valinin adı nedir? Osman Bey'in cevabı şuydu. Halen ile hakim durumdayım. Herhalde konuları ve beni aydınlatması gerekir. Atanan valinin çok eski bir zat olduğu söyleniyor. Adı Ali Rıza'dır. Kuvvetim 250 kişilik bir tabur ve 4 tüfekli bir ağır makineli bölümden ibarettir. Daha halk ile görüşülememiştir. İl ileri gelenlerinden defterdar Ferit Bey vardır. Osman Bey'e şu emri verdim. Şimdi siz vali vekilliğini kendinize alınız. Bütün askeri ve sivil kuvvetleri elinizde tutmaya tam olarak yetkilisiniz. Gelmekte olan valiyi hemen tutuklatacak çabuklukta tedbirler alınız. Yaptıklarımıza açıktan açığa karşı koyanlara karşı kararsızlığa düşmeye silah kullandırınız. İl defterdarı benim Diyarbakır'dan tanıdığı Ferit Bey ise size yardım etmesi gerekir. Bolu mutasarrıfını aldığınız durumu ve yetkiyi hemen şimdi bildirerek onu da İstanbul'a karşı aynı şekilde hareket etmesini tarafımızdan söyleyiniz. Sinop mutasarrıfı Mazhar Tevfik Bey'e de benim tarafından aynı talimatı veriniz. Yanınızda hangi şifre anahtarı vardır? Osman Bey'in cevabı, vali vekilliğini defterdar Ferit Bey'e vereceğim. Kendi üzerime alamayacağım. Bildiğiniz Ferit Bey'dir. Sinop mutasarrıfı bildiğinizdir. Kendisi görevden alınmıştır. Vekilliği jandarma tabur komutanı Remzi Bey'dedir. Mazhar Tevfik Bey'in Sinop'ta olduğu bildiriliyor. Şifre anahtarı tutuklu alay komutanındadır. İstendi, alacağım cevaba göre arz ederim efendim. Yanınızda başka şifre anahtarı var mıdır? Ferit Bey şimdi nerededir? Durum hakkında bilgisi var mıdır diye sordum. Durumdan bilgisi yoktur, şimdi çağrıldı, gelecektir. Ben hiç şifre anahtarı almadım, çünkü tutuklanacağımı bilmiyordum. Makam şifresiyle yazarım ümidindeydim, cevabını verdi. Oradaki jandarma tabur komutanı kimdir, ne kadar jandarma kuvveti vardır, emriniz altına girdi mi sorusunu yazdırdım. Buna da verdiği cevapta jandarma komutanı Emin Bey yanında ve benim işbirliği yapmıştır. Merkezde jandarma sayısı 35 kadardır. Polis müdürü Halil Bey de yanımda ve benimle işbirliği etmiştir. Polis sayısı 40'tır. Piyade tabur komutanı Şerif Bey biraz budala olduğundan şimdilik tutuklanmıştır. Jandarma tabur komutanı Emin Bey yüzbaşıdır. Defterdar Ferit Bey geldi yanımdadır. Emin Bey biraz anlatır mısınız sorusuna 1902-318 çıkışlı üst küprü Emin tanırsınız ayrıca ellerinizden öpüyorlar. Bunun üzerine şu satırları yazdırdım. Emin efendi tanırım teşekkür ederim. Ferit Bey'e durumu anlattınız mı? Önemli hususlar makam şifresiyle bildirilebilir. Sinop mutasarrıf vekili olan jandarma komutanı güvenilir bulunmadığı takdirde yerine sizce uygun görülecek birinin vekilliğe getirilmesi için gerekli olan tedbirler düşünülmelidir. Yardım ihtiyaç duyuyor musunuz? Osman Bey, kuvvete ihtiyaç duyup duymadığımı daha sonra arz edeceğim. Jandarma tabur komutanı yeni geldiği için durumu anlaşılmamıştır efendim cevabını verdi. Osman Bey'e başka bir söyleyeceği olup olmadığını ve Ferit Bey'le durum değerlendirmesi yapıp yapmadıklarını sorup anladıktan sonra şu telgrafı yazdırdım. Osman Bey'e ve Ferit Beyefendi'ye. Alınacak tedbirler ve yapılacak işlerinize başarılar dilerim. Bize durumunuzdan ve gelmekte olan valinin tutuklandığından haber vermenizi bekleriz. Mustafa Kemal, Kastamonu'da İstanbul'a karşı harekete geçiyor. Ferit Bey vali vekili, Albay Osman Bey Kastamonu ve dolayları komutanı olarak faaliyete geçtikten bir iki gün sonra kendilerini tekrar telgraf başına çağırarak bilgi istemiştim. İstanbul'da gereken makamlara istenildiği şekilde ve halkın imzasıyla telgraflar çekildiği, bütün illere ve sancaklara da bu telgrafların duyurulduğu bildirilmekle birlikte bir takım sorular da soruluyordu. Söz gelişi halk diyormuş ki, 1. Öteki illerin kamuoyu bizimle birlikte değiller midir? 2. Bu olağan dışı durum ne zamana kadar sürecektir? 3. Kabinenin direnmesine karşı ne gibi tedbir buyuruldu? Lütfen bizi aydınlatınız paşam. Halk adına yöneltilen bu soruların vali vekili ve komutan beylerin de zihninden işgal etmekte olduğunu hesaba katarak ona göre cevap vermek yorgunluğuna değerdi. Bunun için Sivas Kastamonu Oteli'ni saatlerce işgal eden uzun bilgi verildi ve açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaları şöylece özetleyebilirim. 1. Milli karmaşma vatanın köşesinde ve ateşli bir şekilde vardır. Bütün illerin en ufak köylerine varıncaya kadar halk, en ufak birliğine kadar da bütün ordularımız tam bir duyarlılık içinde ve tam bir birlik halinde bildirilen kararları uygulamakta ve yürütmektedirler. Halkın ikinci ve üçüncü sorusuna cevap olmak üzere de 2. Ne zaman Kastamonu halkı bu durumu olağan dışı bulup endişeye düşmek zayıflığından kurtularak amacımız ulaşıncaya kadar dayanmakta kararsızlık göstermezse işte o zaman bu olağan dışı durum kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Kabinenin direnmesi tabidir. Buna karşı başka bir tedbire girişmeden önce ilk tedbirimizi hakkıyla ve her yerde kesinlikle uygulama çarelerini düşünelim. Söz gelişi Bolu'nun durumu hakkında ne yapılmıştır? Bolu kesimine kadar olan bütün yerlerin İstanbul'a resmi haberleşmelerinin kesildiğinden emin miyiz? Bununla ilgili olarak beklemekte olduğumuz bilgiler daha gelmemiştir. İşte bu dediğim tedbir İstanbul'a kadar yaygınlaştırıldığı takdirde kabinenin direnmeye gücü kalmayacağını sanırım. Bununla birlikte bundan sonra da pek cahilce ve pek ahmakça bir inadı devam ettirmek isterlerse herhalde daha etkin tedbirler uygulanmasına imkan vardır. Bundan sonra vali ve komutanın verdiği bilgilerden şunlar anlaşıldı. İyibolu'dan İstanbul'a geri gönderilen yeni vali Zonguldak'ta Dahiliye Nazırı'ndan şöyle bir emir almış. Bolu ve çevresi serbesttir. Zonguldak'a çıkınız. İlin gereken yerleriyle haberleşiniz ve son gelecek emre kadar orada bekleyiniz. Gerçekten yeni vali Zonguldak'ta kalmış ve etrafa gözdağı vermeye başlamış. Ferit ve Osman Beyler Zonguldak'ta tasarrufuna yeni valinin tutuklanıp karadan Kastamonu'ya gönderilmesini emretmişler. Mutasarrıf bunu yapmamış. Bununla birlikte durumu öğrenen yeni vali orada barınma olarak İstanbul'a dönmüş. Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanı. Bir münasebetle arz etmiştim ki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa kongre adına bazı kararlar alıp hazırlıklar yapmıştı. Ali Fuat Paşa'ya kongrece Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanı unvanı verildi. Paşa Eskişehir ve dolaylarını milli bir bölge olarak kabul edip komutanına Süvari Yarbayı Atıf Bey'i, Afyon Karahisar dolaylarını da milli bir bölge olarak kabul edip komutanına 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfi Bey'i tayin etmişti. Bu tümenle Anadolu'ya geldiğimizin daha ilk günlerinde temas kurup ilgilenildiğini o günlere ait açıklamalarım arasında belirtmiştim. İstanbul hükümeti Fuat Paşa'nın yerine Hamdi Paşa'yı tayin etmiş ve göndermişti. Hamdi Paşa Eskişehir'e kadar geldi. Orada kendisine 16 Eylül'de İstanbul'a dönmesi gerektiği bildirildi. İngilizler Eskişehir bölgesi Kuvayi Milliye Komutanı Atıf Bey'i tutuklayıp İstanbul'a gönderdiler. Kuvayi Milliye Komutanı olan bir şahsın kendisini kolaylıkla düşman eline düşürmeyecek tedbirleri almış olması gerekirdi. Bu konudaki gaflet ve tedbirsizlik kendisini kurtarmak için uzun zaman birbiri ardınca teşebbüslerde bulunmamızı gerektirdi. Bildiğiniz üzere o tarihlerde Eskişehir'de İngiliz birlikleri vardı. Fuat Paşa toplayabildiği milli kuvvetlerle birlikte Eskişehir'e yakın Cemşit'e gitmişti. Eskişehir uzaktan çevirtti. Eskişehir'de bulunan İtilaf Kuvvetleri Komutanı General Solifulu'nun Fuat Paşa'ya gönderdiği bir mektupla kullanılan ifadeler ve Kuvayi Milliye'nin tanıtma şekli, milli komutanlarımızın ve Kuvayi Milliye'mizin yüksek şeref ve haysiyetlerine karşı bir saldırı sayıldığından ve adı geçen generalin hak ve yetkisi dışında görüldüğünden, bu konuda İstanbul'da bulunan İtilaf Devletleri siyasi temsilcilerinin bir muhtırayla dikkatleri çekilmişti. 25 Eylül 1919 tarihinde General Solifulu'nun Fuat Paşa'ya gönderdiği bir kurmay binbaşı ile Eskişehir İngiliz Kontrol Subayı'ndan oluşan bir heyet, İngilizlerin iç işlerimize ve milli mücadelemize asla karışmayacakları konusunda söz verdiler. Bu sıralarda İngilizler Merzifon'da bulunan kuvvetlerinin geri çekilmesine memnun olup olmayacağımızı öğrenmek istemişlerdi. Elbette pek memnun olacağımızı bildirmiştik. Gerçekten de oradaki kuvvetlerini bütün ağırlıklarıyla birlikte önce Samsun'a çektiler, daha sonra oradan da İstanbul'a götürdüler. Eskişehir'e hakim olduktan sonra Fuat Paşa'yı Bilecik ve Bursa yörelerine göndermeyi düşünüyorduk. Konya valisi Cemal Bey İstanbul'a kaçıyor ve Konya halkı da İstanbul'u tanımıyor. Efendiler, Konya'da bağlı bulunan Cemal Bey, Ferit Paşa kabinesinin Anadolu'da önemli bir dayanak noktası durumuna geldi. Ordu müfettişi olan Cemal Paşa'nın İstanbul'a gidip dönmemesi, orada bulunan kolordu komutanı Selahattin Bey'in kararsızlık içindeki tutum ve davranışları ve sonunda da haber vermeden İstanbul'a çekip gitmesi, Konya ve dolaylarını Vali Cemal Bey'in hükmü altında bırakmıştı. Oraya maksadı iyice kavramış bir kimsenin gönderilmesi gerekiyordu. Sivas'tayken yanımızda bulunan Refet Bey'in gönderilmesi uygun bulundu. Refet Bey hareket etti. Konya'da heyeti temsiliye tarafından gönderilen bir komutanın gelmekte olduğu haber alınınca vatan sevgisiyle dolu kimseler canlanmıştı. Ancak öte yandan da Vali Cemal Bey hapishanede ne kadar kanlı katil ve tutuklu varsa hepsini çıkarıp silahlandırarak kendisine bir kuvvet yapmak istemişti. Konya'nın sayın halkı bu alçakça harekete karşı ayaklanarak vatanseverliğin gerektirdiği şeyin yapılmasına karar vermiş, bunun farkına varan Cemal Bey de 26 Eylül'de İstanbul'a kaçmıştır. Halk belediyede toplanarak Hoca Vehbi Efendi'yi vali vekiline getirmişti. Refet Bey'in yerinde olmayan bazı teklifleri. Efendiler, dikkate değer bir noktadır. Şu an hatırıma geldi. Yüksek heyetinizi arz etmeden geçemeyeceğim. Sivas Konya yolu üzerindeki bir telgraf merkezinden Refet Bey'in özel bir telgrafını aldım. Refet Bey bu telgrafında Konya ve dolaylarında başarı sağlanabilmesi için kendisine 2. Ordu Müfettişliği ünvan ve yetkisinin verilmesi gereğini bildiriyordu. Refet Bey birçok zaman sonra Ankara'da bulunduğum sırada Bolu ve dolaylarındaki asilerin tepelenmesiyle görevlendirildiği zaman bile orada bir şifreyle ve halk üzerinde önemli etkisi bulunacağı gerekçesiyle benden kendisine paşa ünvanının verilmesini istemişti. O zamanlar Refet Bey'in gerek birinci gerek ikinci isteklerini yerine getirecek resmi bir mevki ve yetkide bulunmadığım açıklamaya gerek yoktu. Özellikle Refet Bey'in bunu çok iyi bilmiş olmasından şüphe edilebilir mi? Refet Bey bu isteklerini yerine getirmek için dolaylı yoldan benim İstanbul hükümetine aracılık etmemi istiyordu da denemezdi. Çünkü dünyaca bilinmekteydi ki ben ordu müfettişliğinden ve askerlikten istifa etmiş olma bir yana padişah İstanbul hükümeti tarafından da kovulmuş ve idama mahkum edilmiş bulunuyordum. Çalışmalarım bir kongrenin seçmiş olduğu bir heyet içinde, yani bir heyeti temsiliye içinde ve onun adınaydı. Milli amaca hizmet için çalışmak ve özellikle bu konuda başarıya ulaşmak için resmi bir ünvan ve yetki şartı var idiyse o şart zaten benim kendimde yoktu. İçinde bulunduğum durum ve şartların nelerden ibaret olduğu anlaşıldıktan sonra başarıya ulaşabilmek için benden resmi formalitelere bağlı ünvan ve yetki beklenemeyeceği tabiydi. Esasen biz Refet Bey'i Konya'ya gönderirken kendisine amaca uygun bütün iş ve faaliyetler için tam ve geniş bir yetki vermiştik. Bunun kullanılması ve yerini bulabilmesi onun göstereceği şahsi güç ve kudrete bağlıydı. Efendiler, her tarafı faaliyet göstermeye ve milli teşkilatlar kurmak için yönetmeye çalışırken İstanbul hükümetinin emrine hizmet eden bazı sivil idare amirlerinden sözde manevi birer gözdağı olabilecek telgraflar da alıyorduk. Söz gelişi Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza adında biri tarafından yaptıklarımızın İtilaf devletlerine karşı bir saldırı gibi sayıldığı, bu yüzden bütün Osmanlı ülkesinin İtilaf devletlerince askeri işgal altına alınarak Türk hükümetine son verileceği temas sonucu elde ettiği bilgilere dayanılarak belirtiliyor ve kabineyle uzlaşma önerisinde bulunuluyordu. Bu telgrafın mutasarrıfa yabancılar tarafından dikte ettirildiğine şüphe yoktu. Buna elbette gerektiği şekilde karşılık verildi. General Harbor heyeti ve generale verdiğim cevap. Efendiler, hatırlarınızda olsa gerektir ki memleketimizde ve Kafkasya'da incelemeler yapmak üzere Amerikan hükümeti General Harbord'un başkanlığında bir heyet göndermişti. Bu heyet Sivas'a geldi. 22 Eylül 1919 günü General Harbord ile uzun uzadıya görüştük. Generali milli mücadelenin maksat ve gayesi, milli teşkilat ve birliğin ortaya çıkış sebebi, Müslüman olmayan azınlıklara karşı gösterilen duygular, yabancıların memleketimizdeki yıkıcı propaganda ve eylemleri üzerinde ayrıntılı ve belgelere dayanan açıklamalarda bulundu. Generalin bazı garip sorularıyla da karşılaştım. Söz gelişi, millet tasarlanıp yapılabilecek her türlü teşebbüs ve fedakarlığa başvurduktan sonra da başarı sağlanamazsa ne yapacaksın gibi. Yanlış hatırlamıyorsan verdiğim cevapta demiştim ki, bir millet varlığını ve istiklalini kurtarabilmek için düşünülebilen her türlü teşebbüs ve fedakarlığı yaptıktan sonra başarıya ulaşır. Ya başaramazsa demek, o milletin ölmüş olduğu hükmüne varmak demektir. Öyleyse millet yaşadıkça ve fedakarca teşebbüslerine devam ettikçe başarısızlık da söz konusu olamaz. Generalin bu sorusunun altında yatan asıl maksadın ne olabileceğini araştırmak istemedim. Ancak verdiğim cevabın kendisince takdirle karşılandığını bugün geri gelmişken belirtmek isterim. Abdülkerim Paşa'nın aracılıkları. Efendiler, Eylül'ün 25. günü akşamı Ankara'da bulunan Kolordu Komutan Vekili Mahmut Bey'den aldığım bir şifreli telgrafta şunlar bildiriliyordu. Bu gece İstanbul Telgrafhanesi'nden Fuat Paşa'yı telgraf başını istediler. Dahiliye Nezaretinin vilayet şifresiyle bir şifre yazdırdılar. Bunun özeti, vatanın kurtulması yalnız padişahın bildirisindeki en doğru yol göstermelere uygun hareket etmekle kolaylaşacaktır. Milli mücadele, medeniyet dünyasını iğrenç gayeler gibi aksettirildi. Hükümet ve millet arasındaki ayrılık yabancıların işe karışmasına yol açacaktır. Konferans bizim hakkımızda karar verirken bu anlaşmazlık iyilik ve kurtuluş belirtisi olmayacaktır. Sonuç olarak hareketin liderleriyle görüşmek üzere yüksek şahsiyetlerle bildirilecek yerde buluşma bir oldu bitti şekline sokularak vaktin darlığı dolayısıyla hemen cevap beklenmektedir. Görüş ayrılıklarına saygılı davranılacağını, şahsa ve şerefe dokunulmayacağını abartmalı bir şekilde ekliyor. Telgrafı yazan zat Genelkurmay Tuğ Generallerinden Abdülkerim Paşa'dır. Bu telgrafa Ticaret ve Ziraat Nazırı Hadi Paşa vasıtasıyla ve aynı şifreyle cevap beklemektedir. Adı geçenin böyle bir hileye başvurarak müracaatın bizden geldiğini ilan etme ve yayma gayesi güttüğü anlaşılıyor. Efendiler, İstanbul hükümetiyle haberleşmeyi kesişimizin 15. günündeyiz. Milli karara karşı muhalefet durumuna geçen bazı yerler ister istemez milli akıma uymaya mecbur edildi. İstanbul'da her gün bütün memleketten hükümetin düşürülmesi isteğiyle ilgili telgraflar yağdırılmaya başladı. İtilaf devletlerinin Anadolu'da dolaşan subay ve memurları her yerde açıktan açığa milli mücadeleye karşı tarafsız olduklarını ve memleketin iç durumuna karışmadıklarını söylemeye başladılar. Bu durum karşısında Padişah ve Ferit Paşa'nın artık milli mücadele liderleriyle uzlaşmaktan başka çıkar yol kalmadığını hesaba katarak fakat herhalde mevkilerini de korumak şartıyla bir uzlaşma yolu olabilecek imkanlar araştırmaya başladıkları kanısına varmak yanlış olmaz inancındayım. Efendiler, adı geçen rahmetli Abdülkerim Paşa benim çok eski bir arkadaşımdı. Pek namuslu, gayretli, temiz kalpli bir vatanseverdi. Selanik'te ben yüzbaşı, o binbaşı olarak aynı büroda çalışmış, yıllarca özel arkadaşlık etmiştik. Rahmetlinin tavır ve durumundan bir tarikata bağlı olduğu anlaşılıyordu. Bazı tekkelere devam ettiği de görülmüştür. Ancak herhangi bir şeye bağlanabilen yoktur. Çünkü kendisini inançları ve vicdani değerlendirmelerinde taşıdığı manevi derece bakımından Hazreti Evvel Büyük Hazret olarak kabul eder, kendi dostluk çevresi içinde yer alanlara kendisince karşısındakinde gördüğü yeteneğe uygun Hazret Kutup gibi makamlar verirdi. Bana Kutbul Aktab, Kutuplar Kutbu derdi. Şimdi açıklayacağım görüşmemizde de bu noktalara tesadüf edeceğiz. Kerim Paşa çok samimi ve zamanında kendisine büyük şöhret kazandıran yüksek bir söz söyleme gücüyle konuşur ve öyle yazardı. Kendisinde inandırma güç ve kudreti olduğu da sanılır ve öyle kabul edilirdi. Bizim Selanik'te bulunduğumuz sıralarda orada ordu komutanlığı ve ordu müfettişliğiyle bulunmuş olan Hadi Paşa, Kerim Paşa'yı açıkladığım vasıflarla dostlar arasında sayılır ve sevilir bir kimse olarak tanımıştı. Efendiler, 27-28 Eylül 1919 gecesi gece yarısına 5 saat kala telgraf başında Kerim Paşa ile karşı karşıya geldik. İki taraf birbirini şu sözlerle tanıdı. Sivas, Mustafa Kemal Paşa telgraf başındadır. Kerim Paşa'ya söyleyiniz buyursunlar diyorlar. İstanbul, yüksek şahsiyetleri Mustafa Kemal Paşa Hazretleri misiniz ruhum? Ben, evet Sayın Kerim Paşa Hazretleri dedikten sonra Kerim Paşa, Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne adresini yazdırdı ve Paşa'ya söyleyiniz anlar, Hazreti Evvel karşınızdadır sözlerini bir çeşit parola gibi ilave etti. Kerim Paşa, zat adilerinin afiyetleri iyidir inşallah kardeşim diye başladı. Kerim Paşa'nın İstanbul hükümeti tarafından kalbinin temizliğinden ve ahlakının güzelliğinden yararlanılarak nasıl aldatıldığını anlamak için sözlerinin başlangıcını kendisine olduğu gibi tekrarlatacağım. Rahmetli Kerim Paşa şöyle devam etti. Vatanın iyiliği için büyük vatansever kardeşimle ve sayın temsilci kardeşlerimle görüşmek isterim. Ayağımız toprağına ulaştırmak üzere Ali Fuat Paşa vasıtasıyla bir telgraf göndermiştim. İşte zat halinizin eline ulaşan o telgraftaki esaslar üzerinde inşallah sevindirici bir çözüm buluruz. Memleketin geçirmekte olduğu nazik ve pek önemli karışık devreyi Allah'ın lütfuyla kolayca aydınlığa çıkartırız. Bunun için de Allah'ın keremi ve nurdan yaratılmış kurtarıcı emellerimizin gönül müşriliğiyle bu konuda önemli şeyler konuşarak vatan için olan dileklerimizi birleştirelim değil mi? Pek anlayışlı ve tedbirli kardeşim. Ne buyurursunuz ruhum? Yeni batasıca kötülük yapmalarını engel olalım. Onları ümitlerinin pusularında kötürüm ve cansız olarak bırakalım. Yalnız hükümet ve milletin sırf vatanın kurtuluşuyla ilgili hizmetlerini ve işlerini birleştirelim. Çünkü ortak ve yüce gaye aslında hep birdir. Vatan düşüncesiyle gösterilen bunca asil tepkilerin, medeniyet dünyası karşısında aziz topraklarımızın korunmasıyla ilgili en büyük vatanseverlik olduğunu bir kere daha belirtmek üzere, içinde bulunduğumuz durumun güçlüklerini yok edelim ve buna bir çare bulmak için de bu aziz kardeşinizle görüşmeye başlayalım, bekliyorum kardeşim. Bu teşebbüsüm hakkında hükümetin geniş ölçüde iyi niyet gösterdiğini ilave ederim ruhum. Efendiler, Kerim Paşa ile 27-28 Eylül gece yarısından önce saat 23'te başlayan bu görüşmemiz sabah saat 7.30'a kadar tam 8.5 saat sürdü. Üç ana noktaya ayrılabilen bu görüşmemiz yazıda Eser Celip denilen büyük tabaka kağıtlardan 25 sayfayı doldurdu. Bunların hepsini burada okuyarak sabrınızı kötüye kullanmaktan korkarım. Rahmetli Kerim Paşa'nın sağlam görüşleri ve kendi inancına ters düşmesine rağmen maalesef güçlü bir mantığa da dayanmayan bu tatlı sözlerinin ve tantanalı cümlelerinin okunup dinlenebilmesi için yayınlayacağım belgeler arasında bu konuşmaya da olduğu gibi yer vereceğim.